Ayrım 50.
Berrin, Emel ve Lütfiye Hanımlar 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden önce hemen her gün görüşüyorlardı. Akrabaydılar. Lütfiye Akmanlar, Başbakan Menderes'in halasının oğlunun eşiydi. Müdahaleden sonra da Berrin, Emel ve Lütfiye Hanımlar bir araya gelmeyi sürdürdüler. Ancak bir gün Lütfiye Akmanlar sürekli kendi eşlerinin başına gelenleri anlatıp yakınan Berrin ile Emel'i evden kovdu. İşin aslı sonradan anlaşılacaktı. Lütfiye Hanım, eşi Kenan Akmanlar'ın Berrin Menderes'e telefon etmesinin hemen ardından eve gelen askerler tarafından götürülünce sinir krizi geçirmişti. O günden sonra ellerinin titremesine engel olamıyordu ve olayları dinledikçe sinirleri daha da bozuluyordu. Bu nedenle en yakın arkadaşlarını evinden kovmuştu. Ancak sonra salonundaki koltuğuna yığılıp kalacak, 5 ay sonra da vefat edecekti. Eşinin öldüğü Yassıada'da tutuklu bulunan Kenan Akmanlar'a söylenmedi. Oğlu Doktor Tanju Akmanlar annesi adına babasına mektup yazmayı sürdürdü. Tıpkı yıllar önce Evliyazade Naciye Hanım ile kızı Berri'nin, idam edilen Doktor Nazım'ın imzasıyla Avrupa'da yaşayan Beriye Hanım'a mektup yazmaları gibi. Yassıada bırakın DP'lileri, aynı parti içindeki akrabaları bile birbirine düşürmüştü. Berrin Menderes ile Emel Zorlu'ya tavır koyan bir diğer akrabaları da Atıfa Bayındır Timur'du. Atıfa, Atıf Ruhiye Bayındır çiftinin kızıydı. Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın amcasının torunuydu. Atıfa, DP milletvekili Hulusi Timur'la evliydi ve eşi Yassıada'daydı. Bu nedenle tepkiliydi. Oysa diğer iki kız kardeşi Emel, Büyükelçi Necdet Özmen'le ve Ümit Büyükelçi Hasan Esad Işık'la evliydi. Onlar aksine Menderes ve Zorlu ailelerine yardım etmek için çaba sarf ediyorlardı. Göreme Sokağı. O toz bulutu içindeki günlerde Berrin Hanım, eşi Başbakan Adnan Menderes'in başına gelenleri öğrenme fırsatı buldu. Adnan Menderes 27 Mayıs günü Eskişehir'de değil Kütahya'daydı. Askerlerin yönetime el koyacağını öğrenmiş ve Eskişehir'den ayrılıp Kütahya'ya gitmeye karar vermişti. O gün Başbakan Menderes'in yanında Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü sıfatıyla bulunan Altemur Kılıç'a göre aslında Adnan Menderes geniş kalabalıkların desteğini almak için Konya'ya geçmek istiyordu. Askerlerin planına göre Başbakan Menderes 27 Mayıs günü sabaha karşı gözaltına alınacaktı. Menderes'in 26 Mayıs akşamı Kütahya'ya gitmeye karar vermesi askerlerin planını bozmuştu. Ankara'dan son emir gelmediği için müdahale edemiyorlardı. Sonunda Başbakan Menderes küçük bir konvoyla Kütahya'ya doğru yola çıktı. Önce başbakanın makam arabası, arkada askerlerin oluşturduğu konvoy. İşin garip yanı, başbakan kendi otomobiline binmemiş, askerlerin bulunduğu bir ciple yolculuk etmeyi tercih etmişti. Konvoy Kütahya'ya doğru yol almaya başladığında radyolarda askerlerin yönetime müdahale ettiği bildirileri okunmaya başlanmıştı. Ama cipte radyo yoktu. Başbakanın konvoyuna bir süre sonra havadan jetler eşlik etmeye başladı. Havada jetler, içinde şoförden başka kimsenin olmadığı başbakanın makam aracı, askeri cipler ve jetlerden oluşan tuhaf konvoy Kütahya'ya girdi. Kütahya vali vekili, jandarma komutanı, birkaç subay konvoyu bekliyordu. Çok soğuk hoş geldiniz merasiminden sonra birlikte vilayete gittiler. Sonra Eskişehir'den gelen Albay Muhsin Batur artık bilinen durumu Başbakan Menderes'e resmen bildirdi. Dipnot: Türkiye Muhsin Batur'un adını 12 Mart 1971 muhtırasından sonra daha sık duyacaktı. 1969-1973 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Muhsin Batur, 1974-1980 yılları arasında TBMM'de görev yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Az bir oy farkıyla kaybetti. Ünlü yazar Enis Batur'un babasıdır. Adnan Menderes için bir dönem kapanmıştı. Başbakan Menderes Kütahya'dan Eskişehir'e, oradan uçakla Ankara'ya götürüldü. Dipnot: Eskişehir Hava Üssü'nün komutanı Tuğ General Bedi Kireçtepe'ydi. Oğlu Alkım Kireçtepe dışişlerinin önemli diplomatlarından biriydi. İlk eşi, bir dönem adını İsveç sefirinin Türk eşi olarak duyuracak Nil Ligeren'di. O artık sabık başbakandı. Gözaltına alınan DP'liler gibi o da harp okuluna konuldu. Diğerlerinden tecrit edilmişti ama geldiğin ikinci günü lavaboda Celal Bayar'ı gördü. Devrik Cumhurbaşkanı Bayar sakin görünüyordu. Olan olmuştur Adnan Bey, olan olmuştur, metin olunuz dedi. Sabık Başbakan Menderes ellerini iki yana açarak başka çare var mı dedi. Askerler hemen müdahale ettiler, konuşmalarına izin vermediler. Eşinin ihtiyaçlarını aldığı pusulalardan öğrenen Berrin Hanım hemen her gün harp okuluna küçük bir valiz gönderiyordu. Bu arada bir pusula da askerlerden aldı. Konutu boşaltması isteniyordu. Tahmininde yanılmamış, evi toparlamaya başlamıştı zaten. Haziran ayı başında başbakanlık konutunu boşalttı. Kavaklıdere'de Göreme Sokağı'ndaki bir apartman dairesine taşındılar. O günlerde oğlu Aydın Menderes'in aklı sokağın ismine takılmıştı. Ne demekti Göreme? Yani babasını bir daha göremeyecek miydi? 10 Haziran günü Kavaklıdere'deki evlerinin zili çalındı. Gelen kişiyi Berrin Hanım uzaktan tanıyordu. "Hanımefendi, Sayın Menderes'i bugün harp okulundan çıkarıp yassı adaya götürdüler." deyip hemen uzaklaştı. Menderes'in evi bazen bu tür ilginç ziyaretlere tanıklık ediyordu. Yassıada günleri. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Kartal ve Maltepe kıyıları açıklarında sıralanan adalara Kızıl Adalar ya da Prens Adaları denirdi. Bu adalarda Bizans döneminde ya manastır ya da cezaevleri yapılırdı. Yassıada da bu adalardan biriydi. Ve yıllar sonra cezaevi olarak kullanılıyordu. Küçük, ağaçsız, sevimsiz bir adaydı. Üzerindeki yüksekçe bir düzlük deneyiyle bu adaya Yassıada adı verilmişti. Bizans'tan bu yana yalnızca balıkçıların yanaştığı bu adanın halkın dilindeki adı Hayırsız Adaydı. Osmanlı döneminde adanın sahipleri buraya sürülen sokak köpekleriydi. Açlık nedeniyle sürekli olarak havlayan köpeklerin sesinin İstanbul'dan bile duyulduğu rivayet edilirdi. Yassıada DP milletvekili olarak adaya getirilen Deniz Kuvvetleri eski komutanı Oramiral Sadık Altıncan'ın girişimiyle 1950'den sonra eğitim merkezi yapılmıştı. Yaklaşık 100 dönümlük bu adaya spor salonu, dershane, hastane ve gazinolar inşa edilmişti. DP hükümetinin oluruyla yeniden şekillenen Yassıada'nın yeni konukları DP'li siyaset ve devlet adamlarıydı. Adanın komutanı Yarbay Tarık Güryay'dı. Dipnot: Yassıada'da görevli subaylardan biri de Üsteğmen Teoman Komandı, yani gün gelecek Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapacak olan Orgeneral Teoman Koman. Bir diğer ünlü asker ise gün gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapacak olan Oramiral İlhami Erdil'di. Ankara Harp Okulu ve İstanbul Davutpaşa Kışlası ile diğer illerdeki benzeri askeri kışla ve kurumlarda tutulan DP'liler Yassıada'da sınıflandırılarak hücrelere konuldu. Dipnot: Efendi adlı kitabımdan bazen yazıldığı halde aileleri istemediği için basılmamış anı kitaplarından da yararlandım. Bunların biri de Yassıada'da bir nolu koğuşun sorumlusu Piyade Kıdemli Yüzbaşı Kazım Çakır'ın günlükleridir. Yüzbaşı Çakır 25 Haziran 1960 tarihinde yazmaya başladığı defterini bölüğün deposunda bulunan mermi sandıklarının altında saklıyordu. Bayar ve Menderes tek kişilik hücrelere yerleştirildi. Bu hücrelerin duvarları nedense mor renge boyanmıştı. Yaklaşık 7 metrekare, 2.80'e 3 metre büyüklüğündeki bu hücrelerde saç, dolap, sandalye, masa, tek kişilik karyola, battaniye ve denize bakan bir pencere vardı. Kapının hemen karşısında tuvalet bulunuyordu. İzin alınmadan tuvalete gitmek yasaktı. Hücredeki lambanın söndürülmesi de yasaklar arasındaydı. Adnan Menderes adada geçirdiği ilk gün durmadan sigara içti. Birini bitirmeden aynı sigarayla diğerini yaktı. Hiç uyumadı ve hücrenin içinde dolaşıp durdu. Herkesi saran çaresizlik, perişanlık duygusu onda da vardı. Görevli Yüzbaşı Kazım Çakır, sabık Başbakan Menderes'le ilk kez görüştüğünde hemen şartlarını sıraladı. Günde 2 paketten fazla sigara içilmeyecek, sigaradan önce mutlaka kahvaltı yapılacak ve günde 4-5 kez oda havalandırılacak ve benzerleri. Menderes banyo yapmayı çok seviyordu, her gün soğuk suyla duş alıyordu. Saçlarına o zor koşullarda bile itina gösteriyordu. Celal Bayar ise 5 günde bir banyo yapıyordu, kimseyle konuşmuyordu. Subaylara hiç bakmıyor, hep yattığı yerden denizi seyrediyordu. İkinci dereceden tutuklular koğuşlara 2'şer, 3'er ve 4'er gruplar halinde yerleştirildi. Kadınlara ayrı bir koğuş açıldı. Fatin Rüştü Zorlu, Celal Yardımcı, Sebati Ataman ve Namık Argücü aynı koğuşa koydular. Bu dar koğuşlarda genellikle karşılıklı konmuş üst üste 2'şer ranza vardı. Koğuşların kapılarında küçük gözetleme pencereleri açılmıştı. 2 ay boyunca yemek ve tıraş dışında odalarından dışarı çıkamadılar. Pencereler hemen her gün kapalıydı ve koridorların kapılarında silahları hücrelere çevrili askerler nöbet tutuyordu. Her koğuşta dinleme cihazları vardı. Tarık Güryar, Bir İktidar Yargılanıyor, 1971, sayfa 58. 15 Haziran 1960, Yassıada o gün daha bir sessizliğe gömüldü. Tutuklulardan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyesi Lütfi Seyhan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Lütfi Seyhan, DP'li Devlet Bakanı ve Başbakan Menderes'in özel doktoru Doktor Mükerrem Sarol'un eniştesiydi. Kaderin garip cilvesi 27 Mayıs askeri müdahalesinden kısa bir süre önce Lütfi Seyhan, Doktor Sarol'a Başbakan'a iletmesi için bir haber göndermişti. Harp okulu komutanı Tuğ General Sıtkı Ulay güvendiği öğrencilere manevra mermisi yerine sahici mermi dağıtıyordu. Askeri öğrenciler ihtilal için hazırlıyordu. Dipnot, Sıtkı Ulay Paşa ile 1989 yılında Ankara'da tanıştım. Ölene kadar dost kaldık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idealist subaylarından biriydi. Milli Birlik Komitesi üyeliği yaptı. Devlet, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlıkları görevinde bulundu ve 1989 yılında 82 yaşında hala Ankara Bahçeli Evler'deki halk pazarına alışveriş yapacak kadar temiz kaldı. Doktor Sarol eniştesinin ihbarını Başbakan Menderes'e söyledi. Aldığı yanıtı şaşırdı. Başbakan Menderes sesini yükselterek Doktor Sarol'u azarlamıştı. Sıtkı Ulay'ı o göreve bilerek ve isteyerek getiren benim. Hatta onu general yapan da benim. Sıtkı Ulay çok güvendiğim bir subaydır. Çocukluk arkadaşım. Karşıyaka'da birlikte top koşturduğumuz. Beni Londra'daki uçak kazasında yanmaktan kurtaran milletvekilimiz. Rifat Kadızade'nin yeğenidir. Doktorcum, bize bağlı subayların adlarını mahsus bu tür dedikodular çıkararak yıpratıyorlar. Sonunda haklı çıkan Lütfi Seyhan olacaktı. Menderes, Sıtkı Ulay'ın askeri ihtilali Merkezi Birlik Komitesi'nin önde gelen isimlerinden biri olduğunu yassıada da öğrenecekti. Başbakan Menderes askerleri hiçbir zaman anlayamamıştı. Tıpkı o gün 27 Mayıs askeri müdahalesinin başında olan Orgeneral Cemal Gürsel'i anlamadığı gibi ilişkileri eskiye dayanıyordu. 1955 yılında İzmir Yurt İçi Bölge Komutanı olan Cemal Gürsel, DP'li Medeni Berk ve Mükerrem Sarol'la Başbakan Menderes'e haber göndermişti. Milletvekili ve bakan olmak istiyordu. Mükerrem Sarol, bilinmeyen Menderes, 1983 sayfa 948. Cemal Gürsel politikacı yapılamamış ancak İzmir'deki pasif görevinden alınarak önce 3. Ordu Komutanlığı'na ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. Yayımlanmasına izin verilmeyen kitap. Başbakan Menderes her iki isim Sıtkı Ulay ve Cemal Gürsel hakkında yanılmış mıydı? Yoksa, gelin bugüne kadar hiç tartışılmayan bir sorunun yanıtını bulmaya çalışalım. Önce ailesinin söylediğine göre devletin istihbarat birimlerinin yayımlanmasına izin vermediği bir kitaptan bahsedeyim. Yazarı Hamdi Ciliv, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden milli mücadeleye katılmış, TBMM'nin ilk milletvekillerinden ve 1926 İzmir suikastına adı karışıp yargılanan, ancak Atatürk tarafından kurtarılan Hamdi Baba'nın torunuydu. Hamdi Ciliv'in babası mübadeleyle gelen Nikos Kazancakis'in yakın arkadaşı Eftal Ciliv'di. Hamdi Ciliv 1950'li yıllarda Ankara'da DP'nin önde gelen teşkilatçı isimlerinden biriydi. Ölmeden önce anılarını yazdı. Ben öldükten sonra yayımlarsınız diye ailesine bıraktı. Yazdığım gibi kitaba izin çıkmadı. Hamdi Bey'in eşi Sara Ciliv kitaba göz atmama izin verdi. Hamdi Ciliv kitabında 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine geniş yer ayırmış. Yıllardır DP'lilerin kendi aralarında fısıldayarak konuştukları bir konuyu yazma cesareti göstermişti. Hamdi Ciliv 1950'li yılların sonunda Celal Bayar ile Adnan Menderes'in aralarının artık iyice açıldığını belirtiyor ve her iki grubun da birbirlerini tasfiye etmek için çaba sarf ettiğini yazıyor. Ciliv'in örnek olaylar sıralayarak yazdığı bu iddiasına göre, Başbakan Menderes ile Ethem Menderes, TSK içindeki bazı subaylarla işbirliği yapıp, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı devirmek istiyor. Ciliv'e göre Başbakan Menderes, 9 subay olayının üzerine, Celal Bayar'ın tüm ısrarlarına rağmen bilerek gitmemişti. Üstelik ihtilalcilerle görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'i bile ancak Celal Bayar'ın baskısıyla görevden almış, ama daha sonra bu kez Ulaştırma Bakanlığı'na atamıştı. 27 Mayıs sabahı Şemi Ergin Harp Okulu'na getirildiğinde kapıda bekleyen askeri öğrenciler Ergin'e dostluk gösterisine bulunup onu sen bizim babamızsın diyerek kucaklamak istediler. Ergin bunun üzerine çocuklar kalbim var bana karşı böyle hareketlerde bulunmayın dedi. Emin Karakuş, İşte Ankara, 1977 sayfa 508. 27 Mayıs sabahı ihtilalin lideri Cemal Gürsel'i arayıp ilk tebrik eden kişi Şemi Ergin'di. Yapılmış olan hareketi ve varılmış olan sonucu son derece takdir ve tasvip ettiğini söylüyor. Bu jesti asilane bulduğunu söyleyen Gürsel, gerçekten duygulanmış görünüyor. Tarık Güryay, Bir İktidar Yargılanıyor, 1971 sayfa 39. Hamdi Ciliv soruyor. Londra'daki uçak kazasında hayatını kaybedene kadar başbakanın yaverliğini yapan Muzaffer Ersün'ün ilk ihtilalci kadronun içinde bulunması tesadüf müydü? 9 subay olayının ortaya çıkmasını sağlayan Samet Kuşçu'ya göre Muzaffer Ersu, Londra'daki uçak kazasında öldükten sonra 9 subayla ilgili olduğunu gösteren belgeler kasasında bulunmuş, ancak Menderes'in emriyle belgeler yok edilmişti. Cüneyt Arcayürek, Darbeler ve Gizli Servisler, 1989 sayfa 26. 9 subayın beraat etmesinin onları ihbar eden binbaşı Samet Kuşçu'nun ise ceza almasının arkasında hangi güç odakları vardı? Bu kararların alınmasına hükümetin etkisi bulunuyor muydu? Celal Bayar'ın karşı çıkmasına rağmen Başbakan Menderes, çocukluk arkadaşı DP milletvekili Rifat Kadızade'nin yeğeni, 1907 İstanbul doğumlu Tuğgeneral Sıtkı Ulay'ı Harp Okulu Komutanı, 1918 Selanik doğumlu Kurmay Albay Osman Köksal'ı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı yapmıştı. En güvendiği iki orgeneral Fahri Özdilek ve Ragıp Gümüşpala neden askeri hareketi önleyememişlerdi? Bırakın önlemeyi, Fahri Özdilek Milli Birlik Komitesi'nin içindeydi. Ragıp Gümüşpala ise 27 Mayıs hareketinin ilk genelkurmay başkanıydı. Ayrıca Menderes hükümeti döneminde genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. Hamdi Cilif kitabında onlarca soruyu ortaya atıyor. Adnan Menderes askeri harekatın başında Cemal Gürsel olduğunu duyunca neden rahatlıyor? Eskişehir'de gözaltındayken askerler neden kendisine selam duruyor? Ankara Harp Okulu'nda neden şeref salonuna alınıyor? Ne zaman radyo konuşması yapacağım diyecek kadar kendini neden rahat hissediyor? Ama Cilif'e göre İçişleri Bakanı Namık Gedik'in intiharı askeri ihtilalin yönünü değiştirmişti. Namık Gedik 29 Mayıs 1960'ta intihar etmişti. DP'nin önde gelen isimlerinden Sıtkı Yırcalı 27 Mayıs'ta gözaltına alınıp 28 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı. Ancak Bakan Gedik'in intiharından sonra 30 Mayıs'ta tekrar gözaltına alınacaktı. Üstelik ilk gün serbest bırakılan Yırcalı Yassıada mahkemeleri sonucunda 4 yıl 2 ay hapse mahkum olacaktı. Sıtkı Yırcalı'nın gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ikinci kez gözaltına alınması gösteriyor ki askeri müdahalede bulunanların ilk fikri dün DP'lileri Yassıada'ya götürmek değildi. Peki sonra ne oldu da bu fikir değişti? Ayrıcalık gütmeden tüm DP'liler hakkında dava açma kararını kim ya da kimler vermişti? Hamdi Cilif'in yazdıklarına ve sorularına komplo teorisi deyip geçebilirsiniz. Bayarlar ve zorlularla konuştuğumda Cilif'in iddialarının hep konuşulup tartışıldığını anladım. Üstelik hak verildiğine de tanık oldum. Orhan Birgit'in 9 Mart 1961 tarihli Kim dergisinde yazdığına göre gazetecilerle iftar sofrasına bir araya gelen ihtilalin lideri Cemal Gürsel ilginç açıklamalarda bulundu. Gürsel Paşa yemekte bulunanlara Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde Ethem Menderes'le aralarının çok iyi olduğunu, hemen her akşam kendisine uğradığını, uzun uzun memleket işlerini görüştüklerini anlatıyor. Paşa, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'le o kadar samimi olmuştu ki, görevden ayrılacağı gün 3 Mayıs 1960'ta kendisine mektup yazarak kamuoyunun taleplerini sıraladı. 13 maddelik istekler mektubunun ilk maddesi ilginçti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar istifa etmelidir. Çünkü bütün fenalıkların bu zattan geldiği hakkında umumi bir kanaat vardır. 21 Mayıs 1960'ta Ankara'da hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yapan Harp Okulu öğrencilerinin arasında kim vardı dersiniz? Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes. Sahi Başbakan Menderes askerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkacak, başbakanlığa da Ethem Menderes mi gelecekti? Ya da Cumhurbaşkanı Celal Bayar Başbakan Adnan Menderes'i azledip yerine Fatih Rüştü Zorlu'yu mu atayacaktı? Sevin Zorlu anlatıyor. 24 Mayıs günü babam Başbakan Menderes'in yanına çıkıyor. Ethem Menderes ihanet içinde. Beni hemen Milli Savunma Bakanlığı'na, onu da Dışişleri Bakanlığı'na atayınız. Bu işi 24 saatte çözeyim, aksi takdirde askerler müdahale edecek diyor. Babamın bu kadar emin olmasının nedeni Avrupa'daki bir ülke istihbaratından askerlerin müdahale edeceği bilgisini alması. Ama Başbakan Menderes babamı dinlemiyor bile. Sonunda tartışıyorlar, babam da kapıyı vurup çıkıyor. Bu ikisinin son görüşmeleri oluyor. Tüm bunlar komplo teorisi olabilir. Ancak Bayar-Menderes ilişkisinin son yıllarda artık birbirlerine tahammül edemez noktaya geldiğini kabul etmeyen yok. Bu durumda her ikisinin de birbirlerinin altını oyma stratejisi uygulayıp uygulamadıkları büyük bir sorudur. Geçelim ve Ankara'da oğlu Aydın'la baş başa kalan Berri Menderes'e dönelim. İlk başta yumuşak görünen askerler kadife eldiven içindeki demir yumruklarını çıkarmaya başlamışlardı. Evliyazadeleri sarsan ölümler. Askeri müdahaleden 5 ay sonra Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın eşi Makbule Evliyazade 6 Ekim 1960'ta Ankara'da vefat etti. Yaşamının son günleri hayli zor geçmişti. Gözlerinin rahatsızlığı artmıştı. Üstelik eşi Doktor Tevfik Rüştü Aras'la artık geçinemiyorlardı. Bu nedenle eşini evden kovmuştu. Doktor Aras önce kuzeni, Türkiye'nin ilk Türk kadın banka müdüresi İclal Ersin'in evinde kaldı. Sonra Hatice Bahire ile İstanbul'da yaşamaya başladı. Suzan ve Hülya adında iki çocuğu evlat edindiler. Yanıtı olmayan soru. Doktor Aras Makbule ve kuması Bahire 25 yıl birlikte yaşadılar. Kızı Emel'in kocasından boşanmasına şiddetle karşı çıkan Doktor Aras aynı tutumu kendi evliliğinde de yaptı. Ancak Makbule ölünce Bahire ile evlendi. Peki neden yıllar önce Makbule'den boşanıp Bahire ile evlenmedi? Boşanmak onlar için neden bu kadar zor? Üstelik hepsi Osmanlı dönemi insanı, yani boşanmanın iki dudağın arasında olduğu bir kültürde yetiştiler. Hep belirtiyorum, evliyazadelerin evliliklerine ve boşanmalarına akıl erdirmek zor. Neyse, Emel Zorlu babası Doktor Aras'ı hiç affetmeyecekti. Annesi Makbule Hanım'ın bu acıya dayanamayıp vefat ettiğini düşünüyordu. Emel Hanım'a bu zorlu günlerde kuzeni Berri Menderes yardımcı oldu. Makbule Hanım'ın Menderesler için yeri hep başka olmuştu. O, Yüksel, Mutlu ve Aydın'ın cici annesiydi. Ölümü onları da çok etkiledi. Makbule Aras, İstanbul Feriköy mezarlığına defnedildi. Neden Ankara ve İzmir değil de İstanbul Feriköy mezarlığı? Bu soruya yanıt vereceklerin hemen hepsi vefat etmişti. 85 yaşındaki Makbule Hanım'ın ölümüyle Evliyazade'nin ikinci kuşağından yaşayan tek kişi 76 yaşındaki Naciye Evliyazade'ydi. Naciye Hanım evlendiğinde yanında Makbule ablasını da götürmüştü. Birlikte okuma yazma öğrenip şiirler, makaleler kaleme almışlardı. Birbirlerinin dert ortağıydılar. Nice acıları, mutlulukları birlikte paylaşmışlardı. Şimdi Naciye Hanım kendini terk edilmiş hissediyordu. Ve ne yazık ki canı gibi sevdiği ablasının cenazesine gelememişti. Çünkü hastaydı. Naciye Hanım oğlu Viyana Büyükelçisi Samim Yemişçibaşı'nın yanında Türk Büyükelçiliğinde kalıyordu. Ablasının ölümünden kısa bir süre sonra komaya girdi. Günlerce komada kaldı. Viyana'nın en iyi doktorları elçiliğe getirildi. Naciye Hanım sanki yaşamak istemiyordu. Hiçbir direnç göstermiyordu. O günlerde Cenevre Büyükelçiliğinden Viyana Büyükelçiliğine her gün telefon geliyordu. Arayan Yüksel Menderes'ti. Naciye Hanım ile Yüksel Menderes'in ilişkisi anne-oğul ilişkisinden yakındı. Anneannesinin sağlık durumunu her gün dayısı Samim Yemişçi başına soruyordu. Makbule Hanım'ın vefatının üzerinden 7 ay geçmişti. Viyana Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı hemşire Büyükelçi Samim Yemişçi başının annesinin vefat haberini verdi. Naciye Hanım'ın cenazesi İzmir'e getirildi ve doğduğu yerde toprağa verildi. Ablası Makbule ile ilk kez ayrı düşmüşlerdi. Biri İstanbul'a, diğeri İzmir'e defnedilmişti. O sıkıntılı günlerde ailede belki de kimse bunu düşünmemişti bile. Berrin Menderes yaşamının en zor günlerini geçiriyordu. Annesinin Viyana'dan gönderdiği mektuplarla güç buluyordu. Ve şimdi o sıcak mektuplar gelmeyecekti artık. Üstelik Ankara'yı bırakıp annesinin cenaze törenine gidememiş, son vazifesini yapamamıştı. Berrin Hanım kısa sürede annesini ve teyzesini kaybetmişti. İlginçtir, bu acı olaydan sonra evinin içi yakınlarıyla dolmaya başladı. İlk gelen ağabeyi oldu. Ağabeyi Samim Yemişçibaşı aynı yıl Viyana Büyükelçiliğindeki görev süresi bitince merkeze alındı. Ankara'da ablasında kalıyordu. Oğlu Yüksel Menderes önce Cenevre'den Belgrad Büyükelçiliği 2. Katipliğine, ardından merkeze çekildi. Dipnot: Celal Bayar'ın oğlu Turgut Bayar da Meksika Büyükelçiliğinde görevliydi. O da merkeze çekildi. Ancak o Türkiye'ye dönmedi, İsviçre'ye yerleşti. Hala eşi Türkan çocukları Reşide ve Celal'le bu ülkede yaşamaktadır.